Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...23 Kasım Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Düzce'deki depremi konuşuyoruz. Düzce'de saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem biliyoruz ki çevre illerden de hissedildi. Hepimiz hissedik. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Biri ağır, 35 yaralı olduğu bilgisi vardı sabah saatlerinde. Şimdi o güncellendi. Biri ağır, 46 yaralı var. Bazı binalarda hasar olduğuna dair görüntüler de gelmeye başladı. Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar bugün tatil ilan edildi. Beklenen İstanbul veya Marmara depreminin öncüsü olabilir mi? Uzmanlara klasik soru yine soruldu. Onlar da öncüsü değildir diye bir cevap verdiler. 70'ten fazla artçı sarsıntı vardı sabah saatlerinde ki bunun daha bir hafta kadar daha sürebileceği ifade edildi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Özellikle Düzce'de yaşayanlar halen daha sokaklardalar sevgili dinleyiciler. Detaylara biraz sonra yer vereceğiz. Depremle ilgili yeni nasıl bir gelişme varsa hepsine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha kara harekatı mesajı geldi dün yapmış olduğu açıklamada. Kilis'te sınıra 3 roket atıldı terör örgütü tarafından. Neyse ki boş alanlara, arazilere düştü. Bir olay yaşanmadı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var sevgili dinleyiciler. Sisi ile kalmamalı, Esad'la da görüşülmeli diyor Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, el sıkışmış, sohbet etmişti. İşte Bahçeli diyor ki Sisi ile kalmamalı, Esad'la da görüşülmeli. Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı bekleyin diyor. Vizyon belgesinden bahsediyor. CHP'nin vizyon belgesinden bahsediyor ve 3 Aralık'ı bekleyin diye bir mesaj veriyor, geliyor, gelmekte olan dedi. Devlet Bahçeli'nin bir başka açıklaması daha vardı. O da zincir marketlerle ilgili. Zincir marketlerin FETÖ ile irtibatı araştırılmalı diye bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Ve Necip Ablemitoğlu iddianamesi kabul edildi. Yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Üzerinden 20 yıl geçti biliyorsunuz Ablemitoğlu suikastinin ve yeni daha kabul edilen bir iddianameden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor haberi var. Dünden bu yana aynı zamanda mümkün olduğunca bunların hepsine programımız içerisinde yer vermeye gayret edeceğiz sevgili dinleyiciler, vaktimiz el verdiğince. Bu arada Amasya'daki kazada tiyatro ekibinin bulunduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bu kazada minibüs sürücüsü tam kusurlu bulundu. Biliyorsunuz daha önceden de tutuklama kararı gelmişti minibüs sürücüsüyle ilgili. 110-120 gibi hızla gidiyordum. Tır aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm demiş yapmış olduğu açıklamada. Ama dediğim gibi tam kusurlu bulundu. Hüseyin Avni Mutlu eski İstanbul valisiydi hatırlarsınız ve eski emniyet müdürü İstanbul'un Hüseyin Çapkın FETÖ davasından beraat ettiler sevgili dinleyiciler. 7 ülke için kur krizi uyarısı var. Japon Bankası Nomura'dan geliyor bu uyarı. Önemli olan bu ülkeler içerisinde Türkiye'de var Japonya'dan gelen uyarı. Bu şekilde kur krizi uyarısı. İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım sağlanacak. Malum Öğretmenler Günü geldi sevgili dinleyiciler. Yarın Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin tabii ki bu gününü kutlayacağız ama keşke sadece kutlanacak, eğlenecek, Belki türküler söylenecek, belki halaylar çekilecek bir gün olsa, sadece böyle olsa. Öğretmenlerimizin sorunlarının daha çok güne geleceği, gündemde olacağı bir gün olacak. Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti, hatırlarsanız bundan bahsediyorduk. Hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı bilgisi paylaşıldı. Dün gece en son bu haber geldi. Euroleague'de Fenerbahçe dün zorlu rakibini Monaco'yu deplasmanda mağlup etti. 96-93 yendi. Liderliğini sürdürüyor Euroleague'de. Ve Anadolu Efes de yine deplasmanda İtalya'da Milano'yu yendi. 80-51 gibi bir skorla fark atarak geçti Milano'yu aynı zamanda. Ve hemen bakalım Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda dün sürpriz bir karşılaşma vardı. Suudi Arabistan Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz bugün bir gün resmi tatil ilan edildi bu galibiyet üzerine. Danimarka Tunus 0-0, Meksika Polonya 0-0 berabere kalırken Fransa Avustralya'yı 4-1 ile geçti. Bugün 13'te Fas Hırvatistan, 16'da Almanya Japonya, 19'da İspanya Costa Rica ve 22'de Belçika Kanada maçları oynanacak, hatırlatalım. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım sevgili dinleyiciler. 1039-1040 lira civarında şu anda liste fiyatı olarak gram altın, 1050'den aşağı değildir serbest piyasada. Dolayısıyla çeyrek altın şu anda 1670 lira görünüyor liste fiyatı. Dolar 18 lira 60 kuruş, euro 19 lira 21 kuruş. Borsa İstanbul'a baktığımızda dünde de bir artış vardı. %4.60'lık bir artış var. 4780 puanla başlayacak bugüne BIST 100 endeksi. Bitcoin'e dönüp bakıyoruz. 15.000 dolarlı seviyelerdeydi dün. Şu anda 16.443 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Bu arada sevgili dinleyiciler, az önce Katar'daki Dünya Kupası'ndan bahsetmişken Zeynep Bastık'tan da bahsedelim. Neden? Çünkü ayın 24'ünde bir performans gösterisi olacak Dünya Kupası'nda. Ki bu performans gösterisinde Nicki Minaj gibi, Shakira gibi önemli, dünyaca tanınan yıldızlar var, star isimler var. Ve Türkiye'den de katılan tek isim Zeynep Bastık olmuş. 24 Kasım'da performans sergileyecekmiş. Hem tebrik ederiz hem de başarılar dileriz. Hemen gündemdeki başlıkları biraz detaylandırmaya geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu sabah saatlerinde, ki ben gece çok geç yattım, sabaha karşı anca yatmıştım ki, yani saat böyle 4 sularında falan yattım ve daha sonra derken işte bir 5-10 dakika sonra şöyle bir sallanmaya başladık. Önce bir sallantı herkes yaşadı, ardından biraz duruyor gibi oldu ama sonra ardından bir kez daha o sallantıyı yaşadık, hissettik. Hemen o saatte sosyal medya üzerinden paylaşımlara baktık, paylaşımlarda bulunduk ki o dakikalarda anladık. Sadece İstanbul'da yaşanan bir hissedilen deprem değil, Ankara'da da hissedilen, Bursa'da hatta İzmir'de de hissedilen bir deprem olduğunu anladık. İşte o zaman hemen aslında bir endişelendik. Ben de onu düşündüm. Dedim ki yani biz burada bu kadar hissettik ama asıl merkezinde acaba neler yaşandı diye. Şimdi asıl merkezinin daha sonra Düzce'nin Gölyaka ilçesi olduğu ortaya çıktı. Önce dünyadan gelen çeşitli verilerde 6 büyüklüğünde bir deprem olduğu ifade ediliyordu. Daha sonra aslına bakarsanız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de 6 olarak verip daha sonra 5.9 olarak düzeltti. AFAD 5.9 olarak verdi depremin aletsel büyüklüğünü. Şimdi bu deprem dediğim gibi İstanbul'da, Bolu'da, Sakarya'da, Ankara'da, Kocaeli, Kütahya, evet Kütahya, Bilecik, buralardan mesajlar geldi. Bursa'da, İzmir'de birçok alanda hissedildi. Geniş bir alanda hissedildi veya öyle söyleyelim. Şimdi bu depremin ardından yaşananlara bakacak olursak, biraz önce de aktardığım gibi 46 yaralı olduğu bilgisi var. Bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılıyor ki o durumu ağır olan kişinin panik sırasında yüksekten atladığı bilgisi var. Aynı zamanda diğer yaralılar da benzer şekilde panik yaşadıkları için o anda düştükleri, bir yerden düştükleri, bir yerden bir yere atladıkları veya üzerine bir şeyler devrildiği, bir şeylere çarptıkları için yaralandılar. Yaraları bununla alakalıydı. Yaralıların şu ana kadar gelen bilgiler en azından bu şekilde. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklamalar var. Yeni bilgileri paylaşacağız diyor. Aynı zamanda şöyle bir bilgi vardı. Düzce'de deprem anında panik yaşayan 63 yaşındaki bir kadının da kalp krizi geçirdiği ve sonrasında hayatını kaybettiğine dair bir bilgi de var. Ama bunun dışında yani deprem sırasında bir bina çökmesi, yıkılması, bununla beraber gelen bir can kaybı gibi bir bilgi yok şu anda. İşin tabii sevindirici yanı bu. Yaralılar da umarız bir an evvel iyileşirler, sağlıklarına kavuşurlar. Ama bazı binalardan gelen olumsuz görüntüler var. Yani her ne kadar ağır hasar ihbarı yok denilse de şu anda benim gördüğüm televizyonlardan gelen görüntüler var, çekimler var çünkü. Benim gördüğüm bazı binaların içerisinde ciddi sorunlar var. Yani şu an bir bu üniversite binası olabilir, bir yurt binası olabilir, böyle bir bina gösteriliyor mesela. Bu binada ciddi bir hasar var gibi görünüyor. Ama bunun dışında tabii ki işte mesela marketlere, dükkanlara baktığımızda birçok eşya, ürün, bunların hepsi devrilmiş, dolaplar vesaire falan, raflar, bunların devrildiğini görüyoruz. Aslında bir yandan bunların devrildiğini görünce şunu da anlıyoruz ki bu tip depremlere çok hazır değiliz. Yani can kaybı olmayacak ama bununla beraber işte mesela dükkanda veya evde, iş yerinde bulunan büyük işte rafların, dolapların, bunların, mobilyaların devrilmemesi için gereken önlemleri almış değiliz. Bir yandan bunu da anlıyoruz. Düzce, Bolu ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi. Tabii asıl çünkü heyecanı yaşayanlar Düzce'de oturanlar. Onlarla birlikte hemen yakınında bunu hisseden Bolu ve Sakarya'da yaşayanlar. Onlar işte maalesef bu depremin büyük heyecanını en çok yaşayanlardı. Evet, İstanbul'da biz de hepimiz sallandık, endişe ettik. Sallanmayınca da unutuyoruz değil mi depremi? Biz hep yayınlarımızda böyle haftada bir, iki haftada bir depremden bahsediyoruz ama işte sallanmayınca da çok sallamıyoruz depremle ilgili haberleri. Ama birdenbire sallanınca da hemen akla gelen ilk soru şu oluyor: eyvah, acaba olası Marmara depremini tetikler mi? Veya şimdi İstanbul depremi falan deniyor ya, tetikler mi? Yani bizim takılıp kaldığımız yer burası oluyor her zaman. Eyvah, buradaki depremi tetikler mi? Bir dakika. Önce Düzce'de bir deprem oldu. Düzce'ye bir bakalım. Düzce'de nasıl bir hasar var? Hasarlı binalar var mı? Bunların durumu ne olacak? Bu arada birçok binanın aslında yenilendiği için de o binalarda bir hasar oluşmadığı bilgisi de paylaşılıyor ki ne güzel. Yani olması gereken bu zaten. Her seferinde anlattığımız şey, deprem olacak, sallanacağız, endişe edeceğiz ama diyeceğiz ki bizim binamıza bir şey olmaz. O yüzden daha da büyük bir panik yaşamayacağız. Oradan buradan bir yerlerden atlama, koşma, kaçma ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Ne oldu bu ülke? Ülke tamamında bir tatbikat yaşadı göya, yaptık göya. O dönemde konuştuk bunu. Yani bu bizim için çözüm yolu oldu mu dün gece bu depremi yaşadığınızda? Bir defa herkes şunu söylüyor: AFAD'dan bir uyarı gelmedi. Diyor ki herkes, hiçbir yerde bize AFAD'dan depreme dair bir uyarı gelmedi. Yani tabii ki depremden önce bir uyarıyı kimse beklemiyor da deprem anında da bir uyarı gelmedi. Yani deprem olduğu anda bu sistemi tetikleyen bir uyarı mesajı almadık. Ha, bu arada depremi hiç duymayanlar olmuş bu bölgelerde yaşayıp da, hissetmeyenler olmuş uykuda oldukları için. Belki de onlar için daha iyi oldu. Yani o alarm sesiyle bir anda belki de çok daha büyük bir panik yaşayacaklardı ama. Peki bu hani neydi o, çök tutun kapan mı, çök kapan tutun mu falan, bunları yaptınız mı, yaşadınız mı? Yani hani tatbikatta böyle dediler ya, bunları yapın falan filan diye, bunları yaptık mı? Veya o sağlam olmayan bir binanın içinde olsak bunu yaptığımızda ne fayda edecek? Ha, ama üzerimize bir şey devrilmesin, dolap vesaire falan, bunları sabitlemekte fayda var. Bu tip durumlarda belki fayda edebilir zaten o çöküp kapanıp tutunmak. Tabii vatandaşlar sokağa çıktılar. Sadece aslında Düzce'de değil, birçok şehirde sokağa çıktı insanlar. Yine o klasik yaşadığımız paniği yaşadık. Yani bir daha o an, daha sonra o eve, o binaya tekrar girmek istemedi gece karanlığında vatandaşlar. Dolayısıyla sokaklarda geçirildi gece. Şimdi hatta halen daha insanlar sokaklarda. Sabah yapılan ben televizyon röportajlarını izledim. Televizyonda şundan şikayetçi olanlar vardı: biz burada işte saat 4 civarında çıktık, bu vakte kadar kimse bizim yanımıza gelmedi, eve de giremiyoruz, açız da, ne yapacağız diye soranlar vardı. Biraz yardım geç mi gitti bilmiyorum. Elbet gidiyordur diye düşünüyorum ama geç mi gitti, geç mi gidiyor? Bununla ilgili bir çalışma belki yapılması gerekebilir. Bu dakikadan itibaren şu anda okuluna gitmeyen öğrenciler, eve giremeyen, korkudan endişeden giremeyen vatandaşlar, onlarla ilgili belki bir gıda takviyesi veya ihtiyaçlarına yönelik ne varsa bunlara dair bir yardım, destek gerekecektir, öyle anlıyoruz. Herhalde bir zaten orada acil kriz masası oluşturulmuştur. Buralara muhtemelen başvurular zaten yapılacaktır, öyle tahmin ediyorum. Bir kez daha söyleyelim, 5.9 olduğu söyleniyor depremin aletsel büyüklüğünün. Bazıları diyorlar ki, yani bazıları dediğim şu, resmi bir kaynak falan değil veya işte Kandilli Rasathanesi veya AFAD verisi değil. İnsanlar diyorlar ki biz daha büyük hissettik. Yani bu hissetme ayrı bir şey. Aletsel büyüklük tabii ki netice itibariyle ayrı bir şey. Son olarak bu depremlerle ilgili bilgi mesela Kandilli Rasathanesi'ne de baktığımızda 5.9 olarak veriyordu Kandilli Rasathanesi sevgili dinleyiciler. Depremin ardından tabii birçok artçı sarsıntı hissedildi ki şöyle söyleyeyim. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam, şimdi önümde yok ama 4.3 büyüklüğündeydi. Bu artçı sarsıntılar devam eder denildi. Bir süre daha devam edecektir böyle bir depremin ardından. Genel itibariyle bundan bahsediliyor. Mesela Profesör Doktor Şükrü Ersoy hemen NTV yayınına katılmıştı. Onun açıklamaları oldu. O bundan bahsetti. Daha bir süre daha devam edebilir dedi ve İstanbul depreminin öncüsü değildir dedi aynı zamanda. Yani çünkü az önce söyledim ya, bizim en çok merak ettiğimiz konu bu. Ya yani Düzce'de deprem olmuş, Düzce'de yaşayan, Sakarya'da yaşayan, Bolu'da yaşayan değil. Bizim merak ettiğimiz konu İstanbul'da da olacak mı? Bu onu tetikler mi? Ya bilim insanlarının artık dilinde tüy bitti ya. Olacak diyorlar, olacak. O bunu tetikler mi, tetiklemez mi? Şimdi mi tetikler, sonra mı tetikler, daha sonra mı tetikleyecek? Artık bilim insanlarının dediğim gibi dilinde tüy bitti. Diyorlar ki olacak, olacak. Yani bu deprem olacak. Ha biz şunu istiyoruz. Bizim istediğimiz şey şu çünkü. Birisi çıksın desin ki bu deprem var ya arkadaşlar, bu gelecek olan depremin öncüsüdür desin. Haberimiz olsun. Biz mesela bir hafta eve girmeyelim. Ya bizim beklediğimiz şey bu. Böyle bir şey olmayacak. Yani bu çok zor ihtimal. Ya kimse böyle bir bilgiyi paylaşmayacak bizimle. Bizim için önemli olan şey depreme hazırlıklı olmak. Bakın nasıl yeni binalara bir şey olmadı deniyor. İşte o yeni binalara sahip olmamız lazım bizim. Yeni yollara, viyadüklere, köprülere sahip olmamız bizim. Köpekler 10 dakika evvel acayip uludular, çok enteresan diyor. AFAD'dan önce haber aldık biz onlardan demiş bir dinleyicimiz. Ya tabii onu bilemiyoruz, yani o 10 dakika önce midir değil midir? Onu biraz daha önce hissediyorlar mıdır? Bir titreşimi bizden önce 10 dakika önce değildir herhalde ama neyse, tesadüf mü etmiştir o kısmını bilemiyorum. Yani çok bilimsel bir karşılığı şu an için yok. Biz bilime bakacağız, bilimin yolunda ilerleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Bilim ne diyorsa ona bakacağız. Biraz önce söylüyordum, en büyüğü 4.3 olan bir depremden bahsediyoruz. Şimdi bir kez daha kendimizle ilgili de deprem hazırlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini anladık mı? Şimdi büyük çapta hissedildiği için bu deprem, o nedenle büyük bir nüfus, ki İstanbul sallanmayınca bu iş gündeme gelmiyor. İstanbul da sallandı, o nedenle medyanın merkezi İstanbul ya. Medya şimdi çok ilgilenecek bu konuyla. Bunun ucunda çünkü böyle bir işte İstanbul depremi olur mu sorusu var. Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Hani reyting olarak da çok reyting getirecek bir konu olduğu için şimdi bir süre ilgilenilecek. Ama siz şimdi işin magazinel bölümlerini bırakın. Kendiniz evinizde kendi kendinize bir oturup dürüstçe bunun muhakemesini yapın. Ben evimde gereken hazırlığı yaptım mı? Yani dün gece deprem olduğunda biraz daha sallansaydı, bir şeyler devrilecek olsaydı ben ne yapardım? Veya devrilir miydi benim evimdeki eşyalar? Nasıl devrilirdi? Bana nasıl zarar verirdi? Dün ben panik anında ne yaptım, ne yapmam gerekirdi? Biraz bunlara bakmanızda fayda var. Tabii daha önemlisi aslında oturduğumuz binalar ne kadar sağlam, bunlara bakmakta da fayda var aynı zamanda. Peki biraz sonra bir reklam arası vereceğiz ama reklamlara gitmeden önce hemen şunu bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin şu anda operasyonu bir yandan devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız diyor. Yani bir kara harekatı mesajını çok net bir şekilde veriyor rahatsızlık verene bedel ödetiriz diyor. Buna ilişkin yurt dışından gelen, dışarıdan gelen tepkilere bakacak olursak, şimdi Amerika diyor ki Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var. Ama Amerika bunu söylerken şunu da söylüyor, bakın ya, bir yandan başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki bu SDG adını verdikleri, yani Suriye Demokratik Güçleri adını verdikleri YPG PKK'nın DAEŞ'la mücadelesi olduğunu söylüyor. YPG PKK'nın DAEŞ'la mücadelesi olduğunu söylüyor. Bölgedeki bir operasyon ortağımız SDG'nin DAEŞ'la mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir diyor. Yani buna da dikkat çekiyor bir yandan. Yani iki tarafa da mesaj vermiş Amerika her zamanki gibi. Rusya'dan bir açıklama var. Aşırı güç kullanımından kaçınma ve itidalli olma çağrısında bulunuyor Rusya Türkiye'ye. Reuters'e konuşan bir Türk yetkili varmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Amerika kontrolündeki hava sahasını kullandığını ifade etmiş. Göya, yani Milli Savunma Bakanlığı tabii ki bu iddiaları reddetmiş. Şimdi bunu neden söyledim? Şu yüzden. Yani sen kalk Amerika'dan buraya kadar gel, senin burada hava sahan olsun. Sen Rusya'dan o taraftan bütün askerlerini yolla, buraya müdahale et. Türkiye bir şey yapmaya kalktı, hop bir saniyede. Yani bir dakika, orası Amerika'nın hava sahası. Amerika'nın hava sahası dediğimiz yer Türkiye Suriye sınırında, öyle mi? Ve Türkiye'nin yetkisi olmayacak mı orada yani? Ya bir de böyle tuhaf çatlak sesler geliyor arada. Kendilerince had bildiren bir takım açıklamalar yapıyorlar. Sevgili dinleyiciler, bir reklam aramız var şimdi. Reklamları bir dinleyelim. Ardından stüdyoda bir de konuğumuz olacak. Yine ara ara depremle ilgili yeni bir haber gelirse biz bunu sizlerle paylaşacağız. Stüdyoda konuğumuz İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik olacak. Şimdi Türkiye'de tabii ki İstanbullular çok iyi bilirler halk ekmeği, ama Türkiye'de ekmek fiyatları da çok fazla gündem konusu ya. İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla nasıl mücadele ediliyor, nasıl başa çıkılıyor? Halk Ekmek bu ürünleri bize nasıl bu şekilde sunabiliyor? Ürünlerin içeriği neler? Biraz bunlara da bakacağız, bunlardan da konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki bir yandan yatırımlar da var. İstanbul'u belki daha çok ilgilendiriyor ama İstanbul deyince Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi İstanbul sallanmasa deprem haberi kolay kolay bu kadar büyük yapılmaz. İşte İstanbul sallanınca her yerde şimdi deprem haberlerini görüyoruz. Bir kez daha depremi yaşayan, hisseden, yaralanan, yaralanmayan, psikolojik olarak yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından sizlerle beraberiz. İlk bölümde ağırlıklı olarak depremden bahsettik. Doğal olarak aynı zamanda Düzce'deki deprem sonrasında 46 yaralı olduğunu söyleyelim. Bir kişinin ağır yaralı olduğu bilgisi var ki onun da yüksekten atladığına dair gelen bir bilgi vardı. Biraz önce de sizlerle paylaştığım gibi İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik şu anda bizlerle beraber stüdyoda canlı yayında konuğumuz. Okan Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Güçlü Bey, hoş bulduk.
Okan Bey, önce bir depremden başlayalım aslında. Dinleyicilerimiz şu anda depremle ilgili çok fazla da bilgi almak istiyorlar ama ben şunu da merak ediyorum. Biz hep bu yayınlarda depremi konuştuk. Olmadığı zamanlarda da konuşuyoruz. İşte beklenen İstanbul depremi olur olmaz tartışması bir yandan var. Hep de şunu söylüyorum. Yani bu olacak. Evet, bilim insanları söylüyor ama buna hazır olmak lazım. İstanbul Halk Ekmek'in var mı böyle bir hazırlık çalışması?
Evet Güçlü Bey. Yani İstanbul Halk Ekmek esasında eğer olursa, ki olmasını hiçbir şekilde arzu etmiyoruz, afet anlarında İstanbul için gıda güvenliği açısından çok önemli bir şirket, bir kurum. Bu konuyla ilgili acil planlarımız, aciliyet planlarımız var. Halk Ekmek'in 4 fabrikasında da, yeni kurulan özellikle Ahmet İsfan fabrikası, deprem güvenliği açısından özellikle çelik konstrüksiyon olarak imal edilmiş bir tesis. Ana arterlere yakınlığı itibariyle özel olarak seçilmiş bir lokasyon. Ama diğer 3 fabrikamız, yani toplamda 4 fabrikamızda da 10 günlük stoklarımızla eğer bir afet anı oluşursa ekmek yapabilecek, üretebilecek durumda olacağız.
Bu hepimiz açısından çok önemli aslında, kıymetli. Çünkü ilk anda insanlar bir barınmaya ve gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye'de gıda deyince aklı hemen de ekmek geliyor. Ekmeği çok sıklıkla tüketiyoruz. Peki halk ekmeğin biraz genel olarak çalışmasından bahsedecek olursak biraz da şöyle düşünelim. Radyomuz şu anda Türkiye'nin geneline yayın yapıyor. Dolayısıyla İstanbul dışında belki çok fazla bilmeyen olabilir. Biraz halk ekmeğinin halk ekmeğin çalışmasını ve amacını da bize anlatabilir misiniz?
Tabii ki. Halk ekmek 1978 yılında o dönemin önemli belediye başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulmuş bir şirket. Kurulurken ki amacı da misyonu da halkın karşılaşabileceği yüksek fahiş ekmek fiyatlarına karşı dengeleyici bir unsur olması için kurulmuş. Ve bu yönde de ölçekli üretim yaparak piyasaya bir denge getirmiş. Halen de aynı misyon üzerinde ilerliyoruz. Bizim için ana üretim kalemlerimizden bir tanesi halkımızın da bildiği, kullandığı, tükettiği somun ekmek, normal ekmek. Ama sadece normal ekmek üretmiyoruz. Bizim toplamda 52 çeşit farklı ürünümüz de var. Dolayısıyla normal ekmek tarafında maliyet unsuru, satış fiyatı konusu hassas bir konuyken, diğerlerinde de halkın damak tadı, sağlıkla ilgili beklentileri, tüketimle ilgili beklentileri bizim için önemli ve bu konuda da hem halka normal maliyetli, makul, kaliteli, hijyen, temiz bir ekmeği sunmayı önceliyoruz. Hem de halkımızın diğer isteklerini, sağlıkla ilgili veya tüketimle ilgili diğer taleplerini de farklı ekmek çeşitlerimizle, paketli ekmek çeşitlerimizle karşılamaya çalışıyoruz.
52 çeşit ekmek dediniz. Şunu soracağım, aslında siz piyasada rakip demeyeyim de, çünkü rekabet amaçlı bir şirket değilsiniz netice itibariyle, ama üretim yapan şirketler böyle bu çeşitlere sahipler mi genel olarak? Yani 50, 52, 55, 70, 80.
Yani kurumsal yapılar var bizim gibi. Bu kadar çok çeşitli olan nadir rakip var diyebilirim.
Peki biraz fiyattan bahsedelim. Şimdi Türkiye'de ekmek fiyatları sürekli konuşuluyor. İşte İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi tartışması sürekli olan bir tartışma. Son olarak işte İzmir'den gelen bir ekmeğe zam haberi vardı. Bu zamlar yapılırken siz bu rekabetin neresinde durmaya çalışıyorsunuz? Yani insanlara tabii ki daha ucuz ekmek sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet, ama bir yandan da ekmek fiyatları arttığında siz çok aşağıda tutarsanız fiyatları, belki o ekmeği satıcısı ekmeği satamayacak. Burada nasıl bir denge sağlamaya çalışıyorsunuz?
Yani bahsettiğiniz gibi hassas bir denge. Ne sektörü bu konuda bozmak gerekiyor, ne de gerçekten halkımızın çok fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmasına imkan vermek durumundayız. Dolayısıyla biz bu konuda hassas bir dengeyi yürütüyoruz. Nasıl yürütüyoruz? Bizim için maliyetler bir kere öncelikli olarak çok çok çok önemli. Biz de burada her sektördeki diğer paydaşlar gibi, diğer oyuncular gibi maliyetlerimizi sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Hedefimiz açıklanan tarife fiyatlarının yaklaşık %55-65 oranında kalabilmek. Yani hani ölçekli üretim yaparak, verimli üretim yaparak, işçiliğimizi verimli kullanarak, enerjimizi verimli kullanarak, ölçekli satın almalarla un ve buğday fiyatlarını doğru bir şekilde maliyet unsuru olarak şirketimize katabilmek amacıyla katarak bu maliyeti tutturmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hedefimiz genelde açıklanan tarife fiyatlarının %55'i ile 65'i arasında bir bantta kalıp sektördeki makul maliyetli alternatif olmak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza normal ekmeği bu maliyet, bu fiyat seviyesinden, fiyat konumlamasından sağlamaya çalışmak.
İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik'le konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Konjonktürü nasıl görüyorsunuz? Yani buğday fiyatları açısından soracağım ben bunu. Zaman zaman işte bu tahıl koridoru tartışmaları oluyor. Bunlar sizi ne derece etkiliyor? Nasıl etkiliyor?
Yani esasında hepimiz için bir stres unsuru diyebilirim. Çünkü gerçekten buğdaya ulaşabilmek önümüzdeki dönem içerisinde ve şu anda da önemli. Türkiye'nin devlet olarak gösterdiği tepkilerle, hani hem Türkiye hem buğdaya ihtiyaç duyan ülkeler bu konuda bir miktar daha rahatlıyor. Dünyadaki buğday fiyatları bir dönemler 430 dolarlara, 450 dolarlara kadar çıktı ton başı fiyatı olarak. Şu dönemde de işte 325-335 dolar civarında seyrediyor. Tabii ki bu buğday fiyatı geçmiş dönemlere göre çok yüksek. Gene yüksek. Yani bu yaklaşık 200 dolarlardan son 2 sene içerisinde bu seviyelere kadar arttı. Ama şu anda uygulanan teşvik politikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sübvanse ettiği buğday ve un fiyatları sayesinde Türkiye'deki halkımız, vatandaşlarımız nispeten göreceli olarak daha makul bir un maliyetiyle daha makul fiyatlı bir ekmek tüketiyor. Ama enerjideki maliyet artışları, işçilikteki maliyet artışları da hani sektörü hepimizi zorlayan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla hani sektörün içerisinde özellikle ekmek fiyatlarının artışıyla ilgili talepler var. Bunların makul olmadığını da söyleyemem. Hani ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıyayız çünkü.
Şimdi enerjiden bahsetmişken siz enerji fiyatlarıyla nasıl başa çıkıyorsunuz diye soracağım. Yani bunun farklı bir yolu yöntemi var mı? Biz de radyo olarak çünkü birçok şehirde yayında olduğumuz için bizim de en büyük maliyet kalemlerimizden birisi enerji, elektrikten bahsediyorum ben tabii. Siz nasıl başa çıkıyorsunuz bu enerji fiyatlarıyla?
Enerji dediğimiz zaman bizim için iki unsur da önemli. Hem elektrik hem doğalgaz. Hı. Yani ikisi de fiyatları, maliyetleri oldukça artan. Yani son senelerde baktığımız zaman böyle 3 kat, 5 kat, 6
tabii,
kat
artan. Tabii zaten birbirine bağlı ilerliyor.
Aynen fiyatlar. Dolayısıyla biz bu konuda verimliliği çok önemsiyoruz. Yani yaptığımız üretimin verimliliğini arttırmak bizim için çok çok önemli. Hem de birim başı kilogram tüketim oranlarımızı düşürmek konusunda da ciddi teknik çabalarımız var. Ha, bu konuda üretim yönetimi açısından yalım felsefe çok önemlidir. Biz hani ürettiğimiz 4 fabrikamızda da yalım yönetim felsefesini uygulayarak bütün birim başı kaynak kullanımlarımızı enerji ağırlıklı olmak üzere minimize etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da çok olumlu gelişmelerimiz var. Yani 2019'a kıyasladığımızda kilogram başı enerji tüketimlerimiz %15 ile 25 arasında azalmış diyebilirim.
Peki şimdi biraz yatırımları soracağım da açılan mesela Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası gibi evet. Yatırımları soracağım. Birincisi bu yatırımları yaparken yani tamamen baştan yeni teknolojiler, maliyetli teknolojilerle mi giriyorsunuz bu işe? Birincisi bu. İkincisi geçtiğimiz günlerde de bu konu çok sıklıkla gündeme geldi. Mesela bir fabrika açıldığında bu fabrika göstermelik açılıyor olabilir mi? Yani burada bir üretim yapılmıyor ama göstermelik işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açılış yapmış olsun, bir fabrika açtık demiş olsun diye açılıyor olabilir mi?
Yani ilk önce sondan başlayarak söyleyeyim, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani hani gerçekten biz bir hattımızı orada açılışını yaptık ve bu hattımızın açılışını yaparken de fabrikanın durumu neyse bu konuyla ilgili başkanımız Ekrem İmamoğlu açılış sırasında canlı yayında ben de oradaki bütün misafirlerimize net bir şekilde şunu söyledim. Biz orada 3 tane hat kurulumu yapıyoruz. Bunların 2 tanesinin montajı devam ediyor ve bir tanesinin hattımızı da üretime hazır hale getirdiğimiz için açılışını yapıyoruz diyerek zaten bütün basın mensuplarını da oradaki misafirlerimizi de canlı yayınla beraber orada gezdirdik. Yani dolayısıyla bizim açılışını yaptığımız hattımız o an itibariyle üretime hazır hale getirilmişti. Ama şu bilgiyi vermem lazım. Yani ekmek üretimi de tüketimi de mevsimselliği olan bir pazar.
Mevsime göre değişiyor mu?
Aynen. Yani kışın 100 birim tüketilirken yazın bu yarıya iniyor. Neredeyse 50 birim 60 birime kadar düşüyor. Dolayısıyla bizim kapasitelerimiz yazın rahatlıkla İstanbul'un tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geliyor. Yani bizim Ahmet İsvan Fabrika hariç olarak konuşuyorum. 1 milyon 650 bin, 1 milyon 600 bin civarında bir kurulu kapasitemiz varken toplamda 1 milyon seviyesinde olan ekmek talebini yazın biz çok rahatlıkla hatta atıl kapasitelerimiz kalarak karşılayabiliyoruz. Ama kışın yani geçen kış karşılaştığımız rakamlar yaklaşık 2 milyon adetler civarındaydı. Hmm. Yani 1 milyon 600 bin adet kapasitenizin olduğu yerde 2 milyonluk bir taleple karşılaştığınızda tabii ki 400 bin adet civarında geride kalıyorsunuz, kısa kalıyorsunuz. Bu da işte geçen kış yaşadığımız o kuyrukların temel sebeplerinden bir tanesidir. Biz bunu zaten kapatabilmek için Ahmet İsvan fabrikamızı bir an önce devreye almak istedik ve bunun hazır olduğu yani üretime hazır olduğu anda Temmuz ayıydı, Temmuz'un sonuydu. 23 Temmuz'da da Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla coşkulu bir şekilde açtık. Ama dönemin talepleri itibariyle zaten fazla kapasitemiz olduğu için hani biz İstanbul'un ihtiyaçlarını rahat rahat o dönem için karşıladık. Ama şu anda zaten 1 milyon civarında olan talep şu anda 1,5 milyonlara çıktı. Hmm. Ve hani Aralık Ocak dönemlerinde de hani bunun geçen seneki seviyelerine 1 milyon 800 bin 2 milyon adet seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. Zaten bütün hazırlıklarımızda çabamızda bunu olabildiğince
şu
karşılamak
için. Şu an faaliyette için. Mi yoksa dolayısıyla bu talep artınca Aralık ayı gibi falan mı faaliyete geçmiş olacak?
Şu anda faaliyette. Hı-hı. İki vardiya olarak çalışıyoruz. Hı-hı. Gene talep tabii ki verimli üretim ve maliyet kontrolü bizim için çok çok önemli. Yani hani siyasetin kendi içerisindeki bazı gürültüsü diyeceğim. Hı-hı. Gürültüsüne karşılık bizim orada rasyonel olmayan, akılcı olmayan bir şey yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz şu anda verimli bir şekilde üretim yapabilmek için, maliyetlerimizi normal seviyelerde tutabilmek için yapılması gereken ne yapıyor, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şu anda iki vardiya üretimimiz var. Ağırlıklı olarak işte akşam vardiyası ve gece vardiyası olarak çalışıyoruz ve ekmek üretimimizi planladığımız şekilde başladık ve devam ediyoruz.
Aslında insan şunu düşünmeden edemiyor. Yani ekmek üretimi yapacağız deniliyor. Birdenbire siyasetin içinde insan kendini nasıl buluyor? O enteresan tabii, ama siyaseten bu tartışmalar her dönem olmuştur zaten. Bir de bir mobil uygulamanız var, değil mi? Mobil uygulamamızdan bahsedebilir misiniz biraz?
Evet, geçtiğimiz Mart ayında mobil uygulamamızı devreye aldık. Esasında sadece İstanbul için değil, Türkiye için gönderim yapabiliyoruz. Türkiye içindeki farklı şehirlere 2-3 gün içerisinde, İstanbul içerisinde de 24 saat içerisinde teslim edebiliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da farklı satış noktalarımız var. Biz her gün 3000 noktaya ekmek servis eden bir şirketiz. 16.500 kilometre yol kat ediyoruz her gün bu 3000 noktaya servis verebilmek açısından. Ama her noktada da tüm ürün gamımıza ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla bizim ürün gamlarımızı görmek isteyen, bunları tatmak isteyen, denemek isteyen vatandaşlarımız için online web sitemizi de iOS'ta da Android'de de uygulamalarımızı da indirerek orada tüm ürünlerimizi fiyatlarıyla beraber görebilirler. İstanbul içinden veya dışından, Türkiye'nin diğer şehirlerinden sipariş edebilirler. 24 saat içerisinde de İstanbul içerisinde, 2-3 gün içerisinde de Türkiye'nin diğer şehirlerine servis vermemiz mümkün.
İstanbul Halk Ekmek diye mi geçiyor uygulamanın adı?
İstanbul Halk Ekmek diye geçiyor veya kısaltmamız var, İHE diye. Öyle şekilde, o şekilde aratırlarsa bulabilirler.
İHE diye de bulunuyor. Peki şunu soracağım. İstanbul Halk Ekmek zarar eden bir kuruluş mu? Aslında asıl amacı muhakkak kar etmek değil ama nasıl bir kuruluş?
Şunu söylemeliyim, hani başlangıçtaki misyonumuzu anlattığımda söylediğim gibi normal ekmek bizim için kritik, hassas, maliyet unsurunun ve fiyatının hassaslıkla belirlendi, hassasiyetle belirlenen bir ürün. Bu üründe bazen biz ufak zararları göze alıyoruz. Yani çünkü halkımıza fahiş fiyatlı bir ekmek satmamız mümkün değil. Zaten kuruluş amacımıza da ters. Ama bu zararı biz diğer ürünlerimizden, yani paketli ve çeşitli ekmek olarak dediğimiz ürünlerden elde ettiğimiz makul marjlarla telafi ediyoruz. Yani dolayısıyla halk ekmek, normal ekmek üretirken ufak zararlar edebiliyor. Geçmiş dönemlerde de, bu sene içinde de bunu yaptığımızı söyleyebilirim. Hı hı. Ama şirket olarak zarar eden bir şirket değil. Biz kamu kaynaklarını eritmeyi, erozyona uğratmayı arzu etmiyoruz. Biz kendi yaptığımız işin içerisinde dengeleme yaparak, yani çeşit ekmekte para kazanıp normal ekmeği de bununla bir şekilde telafi ederek ilerlemeyi, sürdürülebilirliği bu şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda da başarılıyız. Halkımıza da, vatandaşlarımıza da şunu söyleyebilirim. Yani halk ekmeğin sürdürülebilir bir şekilde hayata devam etmesine, faaliyete devam etmesini istiyorlarsa, özellikle bizim çeşit ekmeklerimiz konusunda bize destek olurlarsa, bize çeşit ekmeklerimizi tadarlarsa, kullanırlarsa da gerçekten halk ekmeğin bu misyonuna da hizmet etmiş olacaklar, yardım etmiş olacaklar.
Tabii yani halk ekmek netice itibariyle sadece bu dönemin halk ekmeği değil, her dönem vardı halk ekmek. Dolayısıyla İstanbul'da buna da nasıl destek olabiliriz diye düşünen olursa, sizin söylediğiniz gibi ancak ürünlerin tüketerek destek olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım biz de. Son olarak bundan sonrası için bir hedef var mı? Bir yatırım olabilir, bir satış hedefi olabilir. Mesela ben şeyi çok merak ettim. Yurt dışına bir plan var mı mesela? Hani yurt dışına satış anlamında.
Şöyle, yakın dönem içerisinde esasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na 10 senelik stratejik planımızı sunacağız. Bu planlar içerisinde yatırım kalemlerimiz de var. Ahmet İsfan Fabrikası, biraz önce konuştuğumuz fabrikamızda esasında 5 hatlık bir alan söz konusu. Evet. Şu anda bunun 3 hattını, yani birinci hattını açtık. 2 ve 3 montajı devam ediyor. 4 ve 5 ile ilgili yatırım planlarımızı da başkanımıza sunacağız. Kartal fabrikamızın bulunduğu alanda kurabiye tesisimiz var. Bu kurabiye tesisi Ahmet İsfan Fabrikası'na transfer edilecek. transfer edildikten sonra oluşan boş alana da bir normal ekmek hattı kurmayı hedefliyoruz. Hı hı. Artı büyüme alanı olarak da özellikle sağlık açısından önemli bir eğilim olan glutensiz ürünlerin tüketilmesi konusu var. Bu glutensiz ürünlerin hem miktarını hem içeriğini değiştirerek bu konuyla ilgili yatırımlar yapmak istiyoruz. Özellikle büyüme alanlarımızdan bir tanesini glutensiz ürünler olarak düşünüyoruz. Bu konuda hem Türkiye içine, İstanbul içine, hem İstanbul dışına, hem de belki de yurt dışına ihracat planlarımız olacak.
O da İstanbul'un lehine olacak bir şey olacak netice itibariyle. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir ilaveniz?
Teşekkür ederim ben de yayına davet ettiğiniz için.
Sevgili dinleyiciler, İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik bizim konuğumuz oldu canlı yayında. Ekmek bizim önemli değerlerimizden birisi. Çok tüketmeyi sevdiğimiz, soframızda olmazsa olmaz diyebileceğimiz ama son zamanlarda çeşitliliğiyle beraber daha çok belki yer vermeye çalıştığımız bir ürün, gıda, ana gıda malzememiz, öyle söyleyebiliriz. Artık veda ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Depremle ilgili sonradan gelen bir yeni bir haber yok, onu söyleyelim. Tabii ki şu anda çalışmalar bir yandan devam ediyor. AFAD bölgeye 10 bin battaniye gönderdi. Çadır yardımı destekleri bir yandan gidiyor. Şimdi gıda ve giyimle ilgili yardımlar da bu bölgeye şu anda ulaştırılıyor. Bir kez daha depremi yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda yaralananlara da acil şifalar dileriz. Yeniden buluşana dek şimdilik hoşça kalın.